Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 31 Ekim 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay, Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Bilal Çetin'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomideki gelişmeler bugün ikinci konumuz. Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak ve yaşanan son gelişmeleri aktaracak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizlerle birlikte olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Ve son konuğumuz ise gazeteci Çetiner Çetin. Yine Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet'in manşeti bunun adı intikam. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımasını ve Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören karar tasarısını yok hükmünde saydı. Bu bir intikam girişimidir dedi. Dışişlerine çağrılan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ne kararların hiçbir öneminin olmadığı, stratejik ortaklıkla da bağdaşmadığı iletildi. Dışişleri Bakanlığı da Barış Pınarı Harekatı'nı engelleyemeyerek hüsrana uğrayanların Türkiye'den intikam almaya çalıştıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır, bunun intikamını almaya çalışıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Adalet Bakanı Gül, Milli Savunma Bakanı Akar ve İletişim Başkanı Altun, Temsilciler Meclisi'ndeki çifte tasarının zamanlamasına dikkati çekerken, Amerikalı politikacıların kendi tarihlerini görmezden geldiğini, geçmişi siyasete alet ettiklerini, iki ülke ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna zarar verdiklerini söyledi. 19 yıllık kin tasarısı diyor Hürriyet gazetesi. Demokrat Parti milletvekili Adam Schiff'in 19 yıldır kabul ettirmek istediği Ermeni soykırımı tasarısı 11 hayır oyuna karşı 405 evet oyuyla geçti. Schiff'in gözleri doldu diyor Hürriyet gazetesi. İkisini de tanımıyoruz başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıları tanımadığını söyledi. Buradan Amerikan kamuoyuna da tüm dünyaya da sesleniyorum. Bu atılan adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz zaten. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Yapılan bu. Ne atmış olduğumuz bu adımı ne de almış olduğunuz bu kararı tanımıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tarihi tarihçilere bırakın, CHP lideri Kılıçdaroğlu soykırım tasarısının bazı politikacılarda var olan Türkiye'ye yönelik düşmanca bakışın ürünü olduğunu söyledi. Tarih siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir. Tarihte yaşanan acı olayları siyaseten intikam alma aracı haline dönüştürmek hiçbir ülkeye yakışmaz dedi. MHP lideri Bahçeli ise müttefiklik yara aldığı açıklaması yaptı. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müttefiklik hukukunun ağır bir yara aldığını belirten MHP lideri Bahçeli, Temsilciler Meclisi'nin sözde kararını kınıyorum. Milliyet gazetesinin manşeti kararı tanımıyoruz. ABD Temsilciler Meclisi'ne büyük tepki. Türk siyaseti Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarıları karşısında birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımın hiçbir kıymeti harbiyesi yok dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarılarına ilişkin bugüne kadar yönetimlerin feraseti sayesinde engellenen bu girişimler Amerikan kamuoyunda ülkemiz aleyhinde oluşan hava kullanılarak Temsilciler Meclisi'nden geçirildi, yani fırsatçılık yapıldı, bu kararı tanımıyoruz dedi. Cenevre'de ilk tango başlığı var. Suriye'de siyasi çözüme katkıda bulunması beklenen Suriye Anayasa Komitesi'nin açılış toplantısı dün Cenevre'de yapıldı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Ger Pedersen toplantının açılışında "Burada rejim ve muhalefet üyeleri yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an." dedi. Toplantıya farklı din, etnik köken ve bölgelerden 150 Suriyeli katılıyor demiş Milliyet gazetesi. Ve Gözler Ortak Devriye'de başlığı var. Türkiye-Rusya arasında terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi için başlatılan 150 saatlik sürenin dolmasının ardından gözler sınır hattında yapılacak Türk-Rus ortak devriyesine çevrildi diyor gazete. Sabah gazetesinin manşeti özel hastanede AIDS skandalı, bir özel haber var. HIV'li hastanın ameliyatında kullanılan maddeyle 15 ayrı kişi ameliyat edildi, hastalar karantinaya alındı. İstanbul'daki Özel Etiler Hastanesi'nde HIV virüsü taşıdığı bilinen ve metabolik cerrahi ameliyatı yapılan hastada kullanılan tıbbi sıvı pahalı olduğu gerekçesiyle atılmadı. Aynı sıvı 3 gün boyunca ikisi yabancı 15 hastanın ameliyatında kullanıldı diyor Sabah gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti 32 kilometre ile sınırlı kalmayız. Erdoğan gerekirse güvenli bölge genişler dedi. 32 kilometrenin ötesindeki teröristleri de aynı diğerleri gibi temizleyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı güvenli bölge için mutabakat imzalanan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın yanı sıra Batı'ya seslendi. Maalesef saldırılar sürüyor. açık konuşuyor ve muhataplarımızı ikaz ediyorum. Bu hattın dışından gelecek saldırılara karşılık verecek, gerekirse güvenli bölgeyi genişleteceğiz. Bize 32 kilometrenin ötesindeki teröristler ne olacak diyorlar, diğerlerine ne olacaksa onlara da aynısı olacak. Son teröriste kadar tamamı temizlenecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de 13 Kasım mesajı başlığı var. Erdoğan'a Trump'ın davetini hatırlatıp 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek misiniz diye soran gazeteciler henüz kararımı vermedim soru işareti cevabını aldı. Star gazetesinin manşeti güvenli bölgeyi genişletebiliriz. Başkan Erdoğan son terörist temizlenene kadar harekata devam dedi ve ekledi. Açık konuşuyor ve muhataplarımızı ikaz ediyoruz. Hattın dışından gelecek saldırılara en sert karşılığı verecek ve gerekirse güvenli bölgeyi genişleteceğiz. Akşam gazetesinin manşeti Amerika bu kadar küçüldü mü? Başkan Erdoğan kongreden geçen yaptırım tasarısıyla ilgili FETÖ iddialarına dayandırılan bu tasarıyı reddediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'ye mahkum olacak kadar küçüldü mü dedi. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu tanımıyoruz. Bu iş tarihçilerin işidir. Amerika'ya sesleniyorum. Asala 21 ülkede elçiliklerimize saldırdı. 40'ın üzerinde şehit verdik. Haberiniz var mı? Diğer tasarı Barış Pınarı bahanesiyle ipe sapa gelmez iddialarla şahsıma, aileme, bakanlarıma yaptırım uygulanması talebiyle ilgili FETÖ'nün iddialarına dayandırılan ve hiçbir tutarı olmayan bu tasarıyı da şiddetle kınıyoruz dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti müjdemiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede yeni bir adımın sinyalini verdi. Bazı ülkelerin milli güvenliğe tehdit olarak gördüğü teröristi nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırdığına dikkat çeken Erdoğan, öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır, dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti hedef PKK'nın lider kadroları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülkeler tehdit olarak gördükleri teröristleri nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyor. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacak dedi. Milat gazetesinin manşeti kimyası bozuldu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kimyasını bozdu. Yaptırımları kaldırdık diyen Amerika Birleşik Devletleri dün sözde Ermeni soykırım karar tasarısıyla Türkiye'ye yaptırım kararını Temsilciler Meclisi'nden geçirdi. Diriliş Postası'nın manşeti bir damla petrol için kan döküyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin sözde Ermeni soykırımı iddialarını onaylamasını reddetti. Erdoğan, bunlar için petrolün bir damlası binlerce insanın kanına değer dedi. Erdoğan ayrıca, açık konuşuyor ve muhataplarımızı ikaz ediyorum. Bu hattın dışarıdan gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz mesajını verdi. Ve son gazetemiz Yeni Akit gazetesi. Yeni Akit'in manşeti: gerekirse güvenli bölgeyi genişletiriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize 30 kilometrenin ötesindeki teröristler ne olacak diye soruyorlar. Diğerlerine ne olacaksa onlara da aynısı olacak. Güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Biz her zaman olduğu gibi devletin zirvesindeki isimle başlayalım. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Saat 11.30'da Gürcistan Başbakanı Gakari'yi kabul edecek. Karşılama töreni düzenlenecek. Baş başa görüşme gerçekleştirilecek. Aynı zamanda heyetler arası çalışma yemeği de olacak. Programda saat 14.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki lider kameraların karşısına geçecek. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Saat 15 ise AK Parti Büyükşehirler ve İl Belediye Başkanları ile toplantısı olacak. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programına bakacak olursak saat 11'de Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Halife El Sani ile beraberindeki heyeti kabul edecek. Meclis Başkanı saat 14.15'te Mustafa Şentop Katar Başbakanı'nı yine kabul edecek. Baş başa bir görüşme gerçekleştirilecek. Meclisin gündeminde neler olacak? Vergi teklifi var. Komisyonda görüşülecek. 3 yeni vergi getiren teklifin plan ve bütçe komisyonundaki görüşmeleri sürüyor ki bu vergiler arasında dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi ve lüks konut vergisi ele alınacak. Terörle mücadele başlığımız olacak. Akıncı Üssü davası var bildiğiniz gibi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esası ilişkin savunmalarıyla devam edilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası var. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 140 kişinin yargılandığı bir dava. Bugünkü celsede davada sanık savunmaları ile devam ediyor olacak. Ekonomi dünyası ile ilgili de bir başlığımız olacak. Saat 10'da gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilecek. Zira Eylül ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Ağustos ayında ihracat %1,6 oranında artış göstermişti. Bakalım Eylül'de hangi rakamlarla karşılaşacağız? Yeni verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıklayacak. Bu arada Ruslarla ortak devriye artık yarın başlıyor. Putin'le görüşme ne zaman? Güvenli bölgede Ruslarla ortak devriye başlıyor dedik. Rusya ile görüşmelere ilişkin teknik görüşmeler tamamlandı mı? Ortak devriye nasıl yapılacak? Nerede başlayacak? Rus Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme oldu mu bu süreçte? İşte bu konunun da yansımaları gün boyunca takip ediliyor olacak TRT Haber Merkezi tarafından. Ayrıntılar ise bültenlerde yer alacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Evvelsi gün, Salı günüydü. O yüzden grup toplantıları yapılmadı Salı günü. Dün grup toplantıları vardı. AK Parti grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaşadığımız gündeme yönelik de çok önemli açıklamaları vardı. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden alınan iki karar var. Türkiye aleyhine iki karar. O kararları değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tanımıyoruz bu kararları dedi. Nasıl değerlendireceksiniz? Önce bunlarla başlayalım.
Evet, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmayla gazetelerin manşetlerinde belirledi diyebiliriz. Çok önemli açıklamaları vardı. Hem sizin de belirttiğiniz gibi Amerikan Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin hem de Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde biliyorsunuz iki önemli karar kabul edildi Türkiye aleyhine. Birincisi bu sözde Ermeni soykırım iddialarının kabul edildiğine ilişkin karar. Diğeri de Türkiye ekonomik yaptırımına uygulanmasına ilişkin karar. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz bu kararlar Amerikan Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim tarihinde alındı. 29 Ekim tarihi bizim Türkiye ve Türk milleti için önemli bir tarihtir. 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edilmiştir bütün dünyaya. Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim tarihinde Türkiye aleyhine iki karar alması gerçekten ne müttefiklik ilişkisine, ne dostluk ilişkisine, ne de insanlık ilişkisine yakışır bir karardır. Amerikan Temsilciler Meclisi 29 Ekim'de böyle bir karar almakla tarihi bir hata yapmıştır. Türk milletini ve Türkiye'yi rencide etmiştir. Türk milletini ve Türkiye'yi önemli bir gününde böyle olmayan kararlarla mahkum ederek büyük bir saygısızlık yapmıştır. Şimdi sözde Ermeni soykırımı iddiaları biliyorsunuz Amerikan Temsilciler Meclisi'ne ve Senatosu'na yıllardır getirilir. 25 Nisan tarihinde Temsilciler Meclisi'nden ve Senato'dan bu kararları geçirmek için sürekli bir girişimler yapılır. Ama dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi ABD başkanlarının sağduyusu sayesinde bu kararlar Temsilciler Meclisi ve Senato'dan çıkarılmazdı. Ama 29 Ekim tarihinde Temsilciler Meclisi'nden bu kararlar çıkarıldı. Sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin kararlar. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dün tepkisini net olarak ortaya koydu. Hem Türkiye'nin hem Cumhurbaşkanı olarak tepkisine bu kararlar bizi bağlamaz, kendileri çalar, kendileri oynarlar şeklinde beyanda bulundu. Türkiye zaten sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin bu konudaki net tavrını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi geçmişte? Gelin dedi arşivlerimizi açalım. Hem Türkiye arşivlerini hem de Ermenistan arşivlerini hem de İngiliz arşivlerini açalım. Sözde Ermeni soykırım iddiaları var mı yok mu? Buna tarihçiler karar versin şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yani bu kararı verecek olan siyasetçiler değildir. Temsilciler Meclisi ve Senato'daki temsilciler veya senatörler değildir. Bu kararı verecek olan tarihçilerdir ve arkeologlardır. Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir hataya imza atmıştır. Tabii henüz süreç bitmedi. Bu süreç devam edecek bildiğimiz kadarıyla. Senato'ya gelecek, başkanın imzasına gelecek. O süreçler tamamlanacak mı, tamamlanmayacak mı göreceğiz. Ama bu karara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bütün siyasi partilerimiz tepki gösterdi. Ve dün biliyorsunuz Meclis Genel Kurulu'nda bir karar da kabul edildi. Meclis Başkanı'nın imzasıyla Meclis Genel Kurulu'na gönderilen bir karar metni mecliste kabul edildi. Ve bu kararın yok hükmünde olduğu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmeyeceği net olarak ifade edildi. Bu karar bugün resmi gazetede de yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanması neden önemli? Devletimizin arşivine de girmiş oldu bu karar. Dünkü karara HDP grubu katılmadı. Keşke HDP grubu da bu karara katılsaydı. Keşke Türkiye'nin yanında yer alsalardı. Ama HDP milletvekilleri her zaman olduğu gibi yine Türkiye'nin yanında yer almadılar. Bunun da altını çizmek isterim.
Peki, şimdi dün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölgeyle ilgili de açıklamalar yaptı. Barış Pınarı açıklaması olarak görülüyor gazetelerde. Gerekirse sahayı genişleteceğiz dedi. Bu ne anlama geliyor?
Şimdi tabii Türkiye Barış Pınarı harekatını başlattıktan sonra ilk önce Amerika Birleşik Devletleri ile ardından da Rusya ile iki anlaşma yaptı. Ve bu anlaşmalar kapsamında PYD-YPG'li teröristlerin Türkiye sınırının 30 kilometre dışına itilmesi gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri PYD-YPG teröristlerinin Barış Pınarı bölgesinden çıktıklarını teyit etti. Ama buna rağmen Barış Pınarı bölgesinde PYD-YPG teröristleri görülüyor mu? Görülmüyor mu? Görülüyor. Türkiye ne yapıyor bu teröristleri gördüğü zaman? Gereğini yapıyor ve bu teröristleri etkisiz hale getiriyor. Bunun haricinde Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında da Barış Pınarı harekatı bölgesi dışında, yani haritaya düşündüğümüz zaman Resulayna-Tel Abyad sınır arasındaki bölge dışındaki Türkiye-Suriye sınırındaki YPG'li teröristler Rusya tarafından temizlenecek. Bu teröristlerin temizlenip temizlenmediğini de önümüzdeki günlerde Türkiye ile Rusya arasında başlatılacak ortak devriye ile tespit edeceğiz biz. Tabii merak edilen soru şu, yani bu PYD-YPG'li teröristler Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine gönderiliyorlar. Ama ondan sonra ne olacak? Yani orada bir sarı bölge var. O sarı bölgede bu teröristler durmaya devam edecek mi? Silahlarıyla beraber orada bulunmaya devam edecekler mi, etmeyecekler mi sorusu hep merak edilen bir soruydu. Bugün Star gazetesinde Yahya Bostan'ın köşe yazısında ilginç bir bilgi var. Onu paylaşmak isterim. Yahya Bostan diyor ki Star gazetesinde Rusya ile bu konuda bir anlaşma yapıldı diyor. Sarı bölgedeki YPG'li, PYD'li teröristlerin ne olacağı konusunda. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya baktığımız zaman Rusya ile bu konuda bir anlaşma yapıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından anlıyoruz biz. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Bu mücadele uzun soluklu bir mücadele. Bazen bize 30 kilometrenin dışındaki teröristler ne olacak diye soruyorlar. Diğerlerine ne olduysa o olacak. Gerektiğinde sahada, gerektiğinde masada oyunu değiştirerek hamleler yaparak hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. Yani şimdi anlaşılan şu ki Türkiye'nin A, B ve C planları var. Türkiye'nin A planı neydi? Barış Pınarı harekatını gerçekleştirip sınırımızdan teröristleri temizlemek. Ama B ve C planlarımızda PYD-YPG'li teröristlerin bütün Suriye'den temizlenmesine yönelik bir plan olduğunu anlıyoruz. Ve Türkiye adım adım bu planlarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra 30 kilometrenin ötesine ötelenen PYD-YPG'li teröristlerin 30 kilometrenin ötesinde de barındırılmayacağı Türkiye tarafından ve önümüzdeki B ve C planlarının hayata geçirilmesiyle o bölgedeki teröristlerin de buralardan temizleneceğini net olarak söyleyebiliriz.
Peki. Şimdi bir yandan Rusya ile ortak devriyeler planlanıyor. Onun tarihinde 1-2 Kasım olduğu yine gazetelerde yer bulmuş. O ortak devriye ile ilgili önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
Şimdi biraz önce de ifade ettim. Suriye ile bir mutabakatımız var bizim. Sınırımızdaki PYD-YPG'li teröristlerin temizlenmesi konusunda. Rusya ile bir mutabakatımız var. Rusya'ya biz 150 saatlik bir süre vermiştik.
Tamam.
Bu süre 29 Ekim tarihinde sona erdi. 29 Ekim'e kadar PYD-YPG'li teröristlerin bu bölgeden, yani Türkiye sınırının 30 kilometre ötesine gönderilmesi gerekiyordu. Ve Rusya bu konuda Türkiye'ye söz vermişti. Bunları göndereceğim diye. Bunların gönderilip gönderilmediğini Türkiye ve Rusya askerlerinden oluşacak ortak bir heyet devriye faaliyetleriyle tespit edecek. Rusya'dan gelen bir askeri ve diplomatik bir heyet vardı. Ankara'da iki gün temaslarda bulundu bunlar. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda. Bu iki günlük temasları sırasında yapılan toplantılarda Suriye sınırında Türkiye ile Rusya askerlerinin nasıl ortak devriye yapacakları, orada hangi bölgelerde devriye faaliyetlerin gerçekleştirileceği konusunda görüşmeler gerçekleştirildi ve bu görüşmelerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre olumlu bir mutabakata varıldı. Cuma günü zannedersem Rusya ile Türkiye ortak devriye başlayacak ve bu ortak devriye neticesinde Barış Pınarı Harekatı bölgesi dışında kalan Türkiye-Suriye sınırındaki PYD-YPG'li teröristlerin temizlenip temizlenmediği tespit edilecek. Rusya bize dedi ki, Türkiye'ye dedi ki biz bunları temizledik. YPG'li teröristler 30 kilometre dışarıya çıktı. Ama bunu bizim tespit etmemiz lazım. Sahada görmemiz lazım. Sahada görüp bunu teyit etmemiz lazım. Sahada görüp teyit ettiğimiz zaman Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat da hayata geçirilmiş olacaktır. Peki şimdi biz devriye faaliyetleri yaptığımızda sahada YPG, PYD'li teröristlerin olduğunu tespit ettik. Ne olacak bu durumda?
Evet.
Bu durumda olacak bellidir. Türkiye nasıl Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki PYD, YPG'li teröristleri etkisiz hale getirdiyse bu teröristleri de etkisiz hale getirmekten çekinmeyecektir. Bunu Rusya ile yapılan görüşmelerde paylaştığımızda biliyorum ben. Bu nedenle eğer o bölgede hala PYD, YPG'li teröristler varsa bunları Türkiye etkisiz hale getirecektir. Çünkü Rusya ile yaptığımız mutabakat sınırımızda hiçbir PYD, YPG'li teröristin kalmamasını içeriyor. Eğer orada bir tane bile kalmışsa Türkiye onları etkisiz hale getirecektir. Bunun altını özellikle çizelim.
Peki. Şimdi bir yandan İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi toplantısı yapılıyor. İlki gerçekleşti. Bu da Suriye'de siyasi çözüm umudu açısından tarihi bir an olarak değerlendiriliyor. Bu toplantıları nasıl değerlendireceksiniz? Önümüzdeki sürece nasıl yansır?
Evet, tabii bütün dünyanın istediği Suriye'de siyasi bir çözüm bulunması. Çünkü Suriye'de 7 yıl oldu zannedersem. Savaş bir türlü bitmek bilmiyor. Çatışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Milyonlarca insan mülteci oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Bu nedenle Suriye'deki soruna siyasi çözüm bulunması hem Amerika Birleşik Devletleri'nin, hem Rusya'nın, hem İran'ın, hem Türkiye'nin, hem de Suriye rejiminin istediği bir şey. Bu nedenle bir anayasa komitesi kurulması kararlaştırılmıştı. 150 kişiden oluşuyor bu anayasa komitesi ve Suriye'deki bütün kesimlerin bir araya geldiği bir komite bu. Ve bu komitede hem Suriye rejim taraftarları var, hem Kürtler var, hem Türkmenler var, hem Araplar var. Bütün kesimler var yani. Bu komite Cenevre'de ilk toplantısını yaptı. Bence bu toplantının yapılması bile önemli bir gelişme, anayasa komitesi toplantısının yapılması. Bu komite toplantısının ardından bir anayasa yazım heyeti oluşturuldu ve bu anayasa yazım heyeti toplanarak Suriye anayasasının ne şekilde hazırlanacağı konusunda bir metin ortaya çıkaracak. Daha sonra bu metin anayasa komitesinde görüşülecek. Tabii Türkiye baştan beri Suriye'de kalıcı çözümün siyasi çözüm olduğunu ifade ediyor. Kalıcı çözüm bulunması için anayasa komitesinin toplanması gerektiğini ifade ediyor ve bu konuda da hep öncü oldu, hep teşvik edici oldu Türkiye. Türkiye'nin sadece tek bir hassasiyeti vardı. Anayasa Yazım Komitesi'ne YPG, PYD'li teröristlerin ve temsilcilerinin katılmaması. Bildiğimiz kadarıyla Anayasa Yazım Komitesi'ne PYD, YPG'li teröristler katılmadı. Çünkü bu konuda Rusya Türkiye'ye söz vermişti ve bu söz yerine getirildi. Anayasa Yazım Komitesi'nde PYD, YPG'li teröristler ve temsilcileri bulunmuyor. Bu önemli bizim açımızdan. Ama ilginç şeyler oluyor Arzu Hanım, biliyorsunuz. Kanada PYD, YPG'li teröristlerin başını en iyi savaşçı ödülünü vermek için Kanada'ya davet etti. Yani ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey. En iyi savaşçı ödülü nasıl verilir? Bir teröriste hem de. Kanada adına savaş, hadi Kanada adına savaşan bir askerine ya da subayına en iyi savaşçı ödülünü verebilirsin. Onda bir sakınca yok. Ama Suriye'de binlerce insanı katleden bir terör örgütünün liderine, PYD, YPG'nin terör örgütü liderine Kanada en iyi savaşçı ödülünü vermek için ülkesine davet ediyor. Bu oldukça enteresan bir şey ve dünya tarihinde görülmemiş bir şeydir herhalde. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Anladığım kadarıyla Kanada Başbakanı Trump'a özeniyor. Trump'ın taklit etmeye çalışıyor.
Peki. Evet, bir de geçtiğimiz hafta sonu öldürülen IŞİD DAEŞ lideri Bağdadi operasyonu ile ilgili ayrıntılar var. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri o operasyona yönelik bazı görüntülerin yayınlanacağını söyledikten, bunu açıkladıktan sonra o operasyona ait görüntüler ortaya çıktı. Bağdadi'nin saklandığı ev bombalarla yerle bir edilmesi görüntüleri gazetelerde ve haber bültenlerinde yer alıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Pazar günü ABD Başkanı Trump bir tweet atarak dedi ki bugün çok önemli bir gün dedi ve akşam saatlerinde 16 Türkiye saatiyle 16'da yaptığı açıklamada dedi ki Bağdadi öldürüldü. Bağdadi'nin öldürülmesi tabii önemli bir gelişme, çünkü Bağdadi DAEŞ terör örgütünün lideri. Tabii Bağdadi'nin öldürüp öldürülmediği konusunda dünya kamuoyunda soru işaretleri var ve Rusya bunu net olarak ifade etti. Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit edemiyoruz dedi. Bu nedenle Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit edilememesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Bağdadi'nin öldürülüne ilişkin görüntüleri yayınladı. Tabii bu görüntüler dünya kamuoyunu ne kadar tatmin edecek onu bilmiyoruz. Kamuoyundaki soru işaretleri devam edecek. Bir de tabii Bağdadi'nin cesedini gösterecekler mi göstermeyecekler mi sorusu var. Anladığımız kadarıyla cesedini göstermeyecekler. Hatırlayacaksanız Usama Bin Laden öldürüldüğü zaman Usama Bin Laden'in de cesedi gösterilmemişti. Usama Bin Laden'in cesedini denize attıklarını ifade etmişti Amerikalılar. Şimdi görüyoruz ki Bağdadi'nin cesedini de denize atmışlar. Yani Bağdadi'nin öldürülüp öldürülmediği konusundaki soru işaretleri hala devam edecek gibi gözüküyor. Dün bir de tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı önemli bir açıklama var. Süremiz de az kaldı. Hı hı. Ama ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Dedi ki bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Bağdadi örneği ortadayken Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir açıklama yaptı. Bir sürprizimiz olabilir dedi hatta. Daha sonra çıkışta gazeteci arkadaşlar sordu. Acaba Mazlum Kobani mi olabilir şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki niye acele ediyorsunuz? Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi şeklinde bir açıklama yaptı. Ama anladığımız kadarıyla Türkiye sürpriz bir adım atabilir. Mazlum Kobani, Cemil Bayık veya Murat Karayarlan'ın öldürüldüğüne ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek yapabilir diye düşünüyorum. Hatta niye olmasın FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen Amerika'da enselenip Türkiye'ye getirilebilir mi diye de soru işareti bırakmak istiyorum.
Evet, bakalım bu müjde, bu sürpriz ne olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum Arzu Hanım.
Programımıza
İyi yayınlar
katıldığınız
diliyorum.
İçin sağ olunuz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomideki gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ekonomideki gelişmelere Amerika Birleşik Devletleri'nden Fed'den gelen faiz indirimi kararıyla başlayalım. Ekim 2019 faiz kararını açıkladı. Amerikan Merkez Bankası Fed ve bir faiz indirimi kararı geldi. Politika faiz oranını 25 bas puan indirdi. %1,5-1,75 aralığına çekti. Gazete haberi böyle. Nasıl değerlendireceksiniz bu kararı ve olası sonuçlarını?
Amerika Birleşik Devletleri'nde FED'in önemi çok önemli. FED Trump'a rağmen bazı değişiklikler yapıyor. Son 3 dönemdir, 3 toplantıda FED faiz oranlarını indirdi. Yani şu anda sizin söylediğiniz gibi 150-175 puan aralığında bir uygulama yapıyor. Bu Amerika ekonomisi için gayet güzel bir haber. Çünkü faizler düştüğü müddetçe Amerika'nın ihraç edeceği mal ve hizmetlerin bedelleri de düşüyor. Ve o zaman da ihraç daha da kolaylaştıracaktır. Çünkü bizim gibi gelişmekte olan ülkeler, Türkiye'de dahil olmak üzere çok mal alıyoruz. Özellikle sanayi malları alıyoruz. Ve dolar doların, Türk lirası dolar karşısında değer kazandığı müddetçe biz daha ödeme bakımından da ve mali imkanlar bakımından da daha iyi bir pozisyona düşüyoruz ve dolayısıyla da Amerikalılar da daha fazla satış yapıyor. Daha fazla satış, daha fazla kazanç onların sanayisinin artması anlamına geliyor. Bu Amerikan ekonomisi için gayet güzel. Bir olumsuz etkisi şöyle olabilir. Yatırım yapacaklar, yani dolara yatırım yapacak yabancı uyruklu kişiler bakımından yatırımlarını biraz durdurabilirler. Başka alanlara kaydırabilirler. Çünkü Amerika doları biliyorsunuz sadece uluslararası likit kıymetleri haiz değil, aynı zamanda uluslararası bir değişim, takas ve yatırım aracı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla biraz oran düştükçe bundan kazanç sağlayacaklar. Biraz mağdur olurlar ama bu mağduriyet tabii ki geçici. Nitekim Sayın Fed Başkanı Powell'ın yaptığı görüşmelerde, bugün sabahleyin haberlerde izlediğim kadarıyla bu türlü faiz oranlarını eskiden oy birliği indirimlerine oy birliğiyle alırken şu anda galiba iki tane Fed Başkanı, eyalet Fed Başkanı karşı çıkmaya başladılar. Bunun sebebi de üç önemli gösterge olan Fed'in özellikle tuttuğu oralarda beklenilen gelişmeler olmadı. İşte bunlardan birincisi tarım dışı istihdam. Yani sanayi sektöründeki üretimin artması ve buna yönelik talepler. İkincisi işsizlik çok önemliydi. İşsizlikte herhangi bir sorunları yok. Fakat buna karşılık enflasyon, beklenen enflasyon oranında düşüş var. Onlar için %3 gibi bütün ekonomistlerin oy birliğiyle aldıkları karar gelince mutedil bir enflasyon sanayicileri ve üreticileri teşvik edici bir kavram olarak karşımıza çıkarır. Burada ona ulaşamadılar. %3'ün altında kaldılar. Büyüme de %2 civarında. Onda da biraz daha fazla istiyorlardı ama önceki programlarda söylediğim üzere gelişmekte olan ülkelerde zaten %2, %3 çok önemli büyük bir rakam. Ve bütün bunların etkisiyle FED iyileşmeleri de dikkat edilen bu üç önemli unsurda faiz indirimlerine gitmeye başladı. Peki bunun gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkileyecek? En azından Türk lirası da çok ufak da olsa Amerikan doları karşısındaki artışlar bizim borçlarımızı ve ödemelerimize biraz indirimler sağlayacak. Bu gayet iyi. Fakat Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkeler arasında Arzu Hanım çok belirgin 3 noktada ayrışım var. Bununla hemen hemen şunu söyleyebilirim. Enflasyon oranları, faiz oranları ve istihdam oranlarına baktığımız zaman ve büyüme oranları da affedersiniz ele aldığımız zaman 1'e 3 oranında, mesela orada enflasyon diğer 3 ülkede diyelim ki 5 ise bizde 15 civarında. Her ne kadar bugünkü analizler, dün ve bugünkü analizlerde enflasyon oranının yıllık bazda, yıllık ortalama olarak 12'ye kadar düşeceği söyleniyorsa da ki bugün açıklama da yapılacak. Aylık bazda değişmeler oldu. Yalnız daha önceki programlarda bahsettiğim üzere aylık veyahut da baz puan olarak değerlendirme yapmak çok yanlış. Çünkü yıl içerisinde çok önemli değişiklikler olabiliyor. Yani yıllık ortalama ise hepsinin bu iniş ve çıkışları kontrol edilerek ortaya çıkan bir orandır. İnşallah düşer. Yani fakat şu anda ekonomik göstergeler Sayın Bakanımızın da söylediği üzere ılımlı bir şekilde olumlu yönde gidiyor. Bunun da devamını hepimiz diliyoruz.
Peki yine sizin de biraz altını çizdiğiniz gibi ekonomi sayfalarında ekonomik güvenin Ekim'de son 15 ayın zirvesi olan 89.8'e yükseldiği haberi var. Bakan Albayrak güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ve toparlanma güçlü şekilde sürüyor açıklamasını yaptı. Bu rakamları nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi, yine aylık bazda iyileşmeler devam ediyor. Özellikle ekonomik güven endeksi ve sanayi güven endeksi çok çok önemli rakamlar. Bunların yazın alınan ekonomik kararlar çok çok önemli oldu bu konularda. Fakat en önemlisi bir şeye dikkat etmek lazım. Biz hep iyi, artıyı iyi olarak görüyoruz ama ben de aynı şekilde görüyorum. Yalnız bunun hem o yıllık ortalamalarına bakmak lazım, bir de bir kuralı hiç unutmamak lazım. Bu güven endekslerinde hangi dalda olursun, ticaret, sanayi, tarım, istihdam konularında maksimum puan 200'dür, ortalama 100'dür. siz yüzü aşmadığınız müddetçe ciddi şekilde ekonomide bir artış olduğunu söyleyemezsiniz. Ama tabii bize yüze yaklaştıkça daha çok seviniyoruz. Bazı puanlar var. Yüzde ekonomik güven endeksinden diğerlerine bakacak olursak %65-%67, bu 89-90'lara kadar çıkıyor. Ama bizim mutlaka ve mutlaka ne yapıp %100'ü geçmemiz lazım. Aksi takdirde bu rakamın, yani temel rakamın altında düştüğümüz takdirde ekonomide beklediğimiz dört büyük ekonomik büyüme oranı gibi oranlı veya enflasyon oranlarında olduğu gibi bir ciddi anlamda artışlar göremeyiz ve beklememek de lazım. Özellikle bu konu çok önemli. Ekonomik güven endeksi geçicidir. Bu verilen rakam da tek rakam. Yüzün altında ve onun yanı sıra da aylık bir değişme. Peki gelecek ayda ne olacaktır? Mesela dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine iki tane karar alındı. Bu iki kararında piyasa nasıl bir tepki verecek? Yani ekonomistlerin tabiriyle fiyatlandırma ne olacak diye dikkat etmemiz lazım. Ama şu ana kadar gördüğüm şekilde Türkiye'deki ekonomik çevreler bir anda bir ufak bir düşüş başladı ama sonradan tekrar kendini toparladı. Bazıları yükseliş diyebilirler. Bir bakış açım biraz daha farklı. Yani çok kısa bir değişiklikle fiyatlandırmada pek bir önemli bir değişiklik olmadı. Bu lehimize bir olay. Ama bunun ötesinde ilişkileri zorlayacak eğer sınırlama getirilirse ki iki önemli tasarıdan birisi de buydu yaptırımlar konusunda. Eğer bu ticari hayata etkileyecek olursa o zaman bizim aleyhimize olan bir durum ortaya çıkabilir. Biz Türkiye'nin yapması gereken kendi sahip olduğu varlığı ile yetinmesini öğrenmek lazım. Bir de bizim en büyük çıkmazımız dış talepte bir azalma var. Dolayısıyla dış ticaretimizde dış açığı artırıyor, döviz açığını artırıyor ama iş talebimiz çok zayıf. Zannediyorum bugün alınacak kararla da Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu da bir bazı enflasyon beklentilerinde değişiklik yapacaktır. Diğer bir önemli konu da vaktimiz var galiba anlatabilirim. Bizim özellikle enflasyon beklentilerinde biraz mutedil olarak davranmamız lazım. Bunun sebebi de bizim iş talebin düşük olması. İş talep düşük olduğu müddetçe, tasarruf oranı düşük olduğu müddetçe talebimize bir gelişme olmaz. Dolayısıyla iş talep artırmamız lazım. İş talebin artması demek mal ve hizmetlerin üretimini teşvik edici bir unsur olarak karşımıza çıkar sanayiciler bakımından. Öyle olduğu zaman sizin biraz önce söylediğiniz sanayi üretim endeksi, güven endeksi de hızla artacaktır. Bir durgunluk var. Bu durgunluğu mutlaka ve mutlaka aşmamız lazım. Ancak olumsuz bir dönemdeyiz. Kışa giriyoruz. Kışa girince de dolayısıyla bu türlü taleplerin yön değiştirmesi, mal ve hizmetlerin türlerine göre yön değiştirmesi de ekonomiyi olumsuz yönde etkiliyor ve üreticileri de olumsuz yönde etkiliyor. Tabii piyasa hazırlıktır ama bu hazırlıkların özellikle sadece dışarıdan gelecek mali akımlara değil, içerideki biraz önce bahsettiğim iş talebi de özellikle izlemeleri gerekir.
Peki, bir de yine Milliyet Gazetesi ekonomi sayfasında yer alan yeni vergi paketi ile ilgili bir haber var. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı vergi paketi diyor gazete haberi. Bu vergi paketinde neler var?
Şimdi vergi paketinde 3 önemli konu ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 193 sayılı gelir vergisi kanununun 103. maddesindeki vergi oranları ile ilgili. Mutlaka biliyorsunuzdur gelir vergisi oranı sadece gerçek kişileri, tüzel kişileri de ilgilendirir. Dolayısıyla gelir vergisinden elde edecek rakamın büyümesini istiyorsak ki oranı %8'ler civarında toplam vergilerin, bunların değiştirilmesi lazım. Şimdi burada iki tane sorun çıkıyor. Bir, bu %40-%45'lere oranın belli bir miktarı matrah dediğimiz vergilendirecek kısmın artması halinde söz konusu. Ona baktığımız zaman diyelim ki 100 milyon yani bir rakam söyleyeceğim örnek olarak 100 milyon liranın %40'da vergilendirmesi bizi büyük oran olarak görülebilir. Doğrudur. Bu da girişimcilerin daha az kazanmasını veya daha da vergiden kaçınma yolunu tercih etmelerine sebep olabilir. Özellikle ücretliler bakımından yüksek gelirliler etkiler. Onun dışındakilerin pek etkileyeceğini zannetmiyorum. İkinci bir olay ise işte konaklama vergilerinde meydana gelen değişmeler. Türkiye hakikaten son yıllarda özellikle 70'li yıllardan itibaren tatillere çok önem veren bir ülke oldu. Sahillere hepimiz koşuyoruz. Bunun etkisi pek fazla olacağını zannetmiyorum. %3 civarında galiba yanılmıyorsam bu oran konaklama ilave bir vergi satışlara ilave edecektir. Zaten normal bir 500 lira otele gittiğiniz zaman %500 lira veya da 1000 lira arasında değişen bir oranda %3'lü hiçbir pek fazla bir oran değil. Yani tatile gideceklerin bu vergiden dolayı tercihlerini değiştirmesi söz konusu değildir. Ancak tabii devlete gelir sağlaması bakımından önemli bir durum arz ediyor. Az da olsa katkıda bulunacaktır. Ama ne kadar olursa olursun biraz önce söylediğim üzere %8, %9 civarında gelir vergisi oranı ve bunların da çoğu da %60 civarında zaten işçilerden, çalışan kesimden alınan ücretlerdir. Diğeri de üçüncüsü olan da bu vergilerin toplam vergi içindeki payını ne kadar arttıracak? O konu üzerinde durmamız lazım. İşte gayrimenkullerin değeri 5 milyon liranın üzerinde olanlardan ilave bir vergi alınacaktır deniliyor. 5 milyon liranın üzerinde gayrimenkulü olanın sayısı İstanbul ve Ankara'da çok az sayıda. Yani tavşanı kovalamaya değmez diye düşünüyorum.
Peki bakalım yasalaştığında neler olacak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
ben
programımıza katıldığınız için. Konya Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Üstün Dikeç konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, sözü hemen size bırakıyoruz. Erbil'den bize neler aktaracaksınız?
Tabii ki öncelikle gündem maddemiz bildiğiniz gibi protestolar. 1 Ekim'den itibaren başlayan protestolar zaman zaman durma noktasına gelse ve cuma gününden itibaren tekrar başladı ve cuma gününden itibaren hayatını kaybedenlerin sayısı da maalesef 100'e ulaştı. 1 Ekim'den itibaren başlayan protestolarda da toplam yaklaşık 260 kişi maalesef hayatını kaybetti. Şu an itibariyle 10-11 bin civarında yaralı var. Yaralıların bir kısmı ayakta tedavi gördü ancak bir kısmının da durumu ciddiyetini koruyor. Bölgedeki hastanelerde şu an tedavileri devam ediyor. Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler, başkent Bağdat'taki yeşil bölgede bulunan Amerikan Büyükelçiliği yakınlarında bir füze atılmasıyla dün akşam devam etti. Oldukça kritik saatler yaşandı dün. Saldırıda bir Iraklı asker hayatını kaybetti. Irak'ta bildiğiniz gibi İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla protestocular 1 Ekim'den itibaren sokaklarda. Irak Meclisi'ne bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından dün bir açıklama yapıldı. Gece saatlerinde başkent Bağdat'ta ülkenin orta ve güney kentlerinde son 6 gündür düzenlenen protestolar sırasında uygulanan şiddet sonrası hayatını kaybedenlerin sayısının yüze ulaştığı ifade edildi. Bildiğiniz gibi yeşil bölge hem parlamentonun hem büyükelçiliklerin hem de bütün hükümet yetkililerinin, bakanların, milletvekillerinin bulunduğu bir bölge. Tamamıyla beton bloklarla çevrilmiş bir mahalle, sadece bir giriş ve çıkışı bulunuyor. Bu bölgeye protestocular girmeye çalışıyor. Ve yeşil bölgeye girmeye çalışan protestoculara yönelik dün yine şiddet uygulandı. Yine aldığımız bilgiler neticesinde güvenlik güçleri bu bölgede plastik mermiler, göz yaşartıcı, gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Bir kişi sadece bu sırada hayatını kaybetti. 70 kişi de yaralandı. Irak'taki gösteriler her geçen gün daha da artıyor. etki, biber gazı dün kullanıldı. Biber gazından etkilenen onlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Onların durumu şu an için biraz daha iyi. Zika'da protestocular bir milletvekilinin evine ateşe verdi. Ardından çıkan olaylarda 20 gösterici yaralandı. Sadece Zika'da meydana gelen olay sonrası yaşanan gelişmeler bunlar. Kerbela'da son 3 gündür gerginlik had safhada. Diyala'da meydana gelen bombalı saldırının ardından resmi kurumlar, resmi daireler için tatil ilan edildi. Ve çözüm arayışına giren Irak parlamentosu yarın tekrar, bugün itibariyle tekrar toplanmaya çalışacak. Fetih İttifakı lideri Hadi el-Amiri ve Sayrun İttifakı lideri Muhtar el-Sadr, bildiğiniz gibi mecliste en fazla sandalyeye sahip olan iki lider. Başbakan Adil Abdülmehdi öncelikle her ne kadar istifa etmeyeceğini duyurmuş olsa bile son iki gündür Sayrun İttifakı lideri Muhtar el-Sadr'a mesaj gönderiyor ve eğer kendi aranızda anlaşabilirseniz Hadi el-Amiri ile ben istifa etmeye hazırım diyor. Ancak çok ilginç bir durum. Hem Muktera Esad'ır hem de Hadi el-Amiri hükümette aslında hükümetin en önemli ortaklarından iki siyasi lider. Ama buna rağmen gösterilerin ilk başladığı andan itibaren hükümet tarafından çözüm odaklı çalışmak yerine protestoculardan yana tavır koydular ve Adil Abdülmehdi'nin acilen görevi bırakması gerektiğini ifade ediyorlar. Zaten Adil Abdülmehdi hükümeti ilk kurduğu bu andan itibaren kendi başına hareket edemiyor. Hem Muktedir Sadr'dan öncelikle hem de Hadi el-Amiri'den, Haydar el-İbadi'den eski başbakandan yine onay alıp bu şekilde karar vermesi gerekiyor. Parlamentodan çeşitli reform paketleri çıktı şu ana kadar, ancak bu paketlerin en ufak bir faydası olmadı diyebiliriz. Yani halk sadece hükümetin görevi bırakmasından yana, Adil Abdülmehdi'nin istifa etmesinden yana. Sadr hareketi lideri önceki gün Necep'te protestocularla birlikte hareket etti, meydanlara indi. Ve Adil Abdülmehdi'nin istifa etmemesi durumunda Irak'ın Suriye'den geri kalır bir yanının olmayacağını ifade etti. Diğer taraftan İnsan Hakları İzleme Komitesi örgütü olayları ilerledikçe takip ediyor. Güvenlik güçlerinin aşırı ve orantısız güç kullandığını ifade ediyor. Ki binlerce kişi yaralandı, yaklaşık 260 kişi bu kapsamda hayatını kaybetti. Gösteriler sebebiyle Basra'daki Umm Kasır limanında işlemler %80 oranında azaldı. İran sınır kapılarından birisini daha kapattı. Şu an gözler ifade ettiğimiz gibi hem Bağdat'ta hem Kerbela'da, aynı zamanda Muktera Esad'la Hadi el-Amiri'nin görüşmesinde, yani her iki liderin bir araya gelip bu konuyla ilgili görüşmesi ve son kararını vermesi bekleniyor. Daha doğrusu Adil Abdülmehdi'nin attığı pas sonrası böyle bir gelişme söz konusu. Aynı zamanda bugün öğleden sonra meclisin toplanması durumu söz konusu. Eğer tabii Muktada Esad'ır milletvekillerine talimat verip milletvekillerini meclis oturumuna davet ederse bu oturum gerçekleşecek. Ancak bu oturumu yeni bir paket açmak için mi yapacaklar, yoksa Adil Abdülmehdi bu oturumda istifasını mı sunacak? Açıkçası bu kesin ve net bir durum değil. Çünkü Adil Abdülmehdi işi bırakmasının, daha doğrusu başbakanlığı bırakmasının tek şartının, tek çözüm yolunun Hadi el-Amiri ile Muhtedir Sadr'ın anlaşmasından kaynaklı olduğunu söylüyor. Daha doğrusu iki liderin anlaşması durumunda bu problemlerin, daha doğrusu kendi istifasını dinleme gelebileceğini söylüyor ve istifası için de hazır olduğunu söylüyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz, ancak şunu da ifade edelim ki her geçen saat, her geçen dakika ölü sayısı ve yaralı sayısı maalesef artıyor.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Hava hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleriyle zamanla kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla gece saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleriyle İstanbul'un kuzeybatısında, gece ve cuma sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 19. İstanbul parçalı, zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı, 19. İzmir az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 24. Erzurum parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, 14. Amsterdam hafif sağanak yağışlı, 9. Atina sağanak yağışlı, 21. Bağdat az bulutlu, 25. Berlin parçalı bulutlu, 8. Paris az bulutlu, 12. Roma sağanak yağışlı, 22. Saraybosna sağanak yağışlı, 9. Kiev parçalı bulutlu, 4. Londra çok bulutlu, 14. Moskova parçalı bulutlu, 1. Lefkoşa parçalı bulutlu, 27. Madrid parçalı bulutlu, 20. Mekke sıcak, 37. New York sağanak yağışlı, 19 ve Viyana parçalı bulutlu, 9 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci Çetin Erçetin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, sizin...
Uzun bir aradan sonra.
Evet. Dün konuğumuz Yusuf Alabar'daydı. Savunma ve güvenlik uzmanı. Onu da uzun süredir konuk edemiyorduk. Sebebini dinleyicilerimize açıkladık. Çünkü Barış Pınarı Harekatı sebebiyle bütün konuklarımız neredeyse sınır bölgesindeler. Siz de sınır bölgesinden geldiniz. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gözlemlerinizi, değerlendirmelerinizi alacağım. Ama öncesinde biraz önce yaptığımız telefon bağlantısı aslında TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan'ın anlattıkları da çok önemli. Irak'tan son durumu aktardı bize. Orada protesto gösterileri var. 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Binlerce yaralı var. Bu protesto gösterilerine konuşarak başlayalım mı?
Tabii Irak Armageddon Savaşı'nın, yani Orta Doğu'daki Armageddon Savaşı'nın tam da merkezi olacak. Bunu niye söylüyorum? Ben daha önce 9 yıl Irak'ta çalıştım. NTV'nin ardından TRT'nin temsilciliğini yaptım. Ve gururla her zaman her yerde söylerim. Önemli bir deneyimdi benim için. Önemli bir laboratuvardı her şeyden önce. Tabii şimdi biraz geriye dönüyorum, bakıyorum. 2003'te ilk Irak işgali başladığı zaman ben Ebu Abdullah vardı. Hatırlar belki dinleyicilerimiz. Firdevs Meydanı'nda Saddam Hüseyin'in heykeli yıkıldığı zaman terlikleriyle Saddam'ın başına vuran bir adam. Hepinizin zihninde canlanmıştır
tabii,
şimdi.
Semboldü, simgeydi.
Evet, o görüntüleri ben direkt canlı olarak yayınlamıştım.
Evet.
Tabii o dönemlerde böyle bizde teknolojik, o dönemlerde değil mi? Aslında çok eski bir zamandan bahsetmiyorum. 2003'ten bahsediyorum ama 2003'ten bugüne inanılmaz teknolojik bir gelişim gösterdi medyamız. Şimdi işte 3G'lerimiz var, Avivestlerimiz var. Hemen anında yerinde canlı yayınlar yapıyorsunuz. O dönem canlı yayın araçlarımız da gidiyorduk. Ve çok riskliydi yani. Kocaman büyük antenler, flyway'ler falan. Şimdi ben o görüntüleri canlı yayınladım ama şunu çok içimde hep tuttum. Eğer bir gün bu ülkeden ayrılırsam Yine Ebu Abdullah'ı bir görüp röportaj yapmak isterdim hep.
Hele bugün görmek onu işte ne kadar önemli değil mi?
Dokuz yıl sonra ayrıldığım zaman gittim buldum. Hı. Çok uzun uğraşlardan sonra El Anbar kentinde buldum. Yani 2003'tü, 9 yıl önce ben buraya geldiğim zaman sen terlikle Saddam Hüseyin'in kafasına vuruyordun. Adam durdu dedi ki ya keşke elim kırılsaydı. Niye dedim ben? Şimdi dedi bir tane Saddam'ın kafasına terlikle vurdum da ülkenin her tarafında yeni Saddamlar ortaya çıktı.
Evet, evet.
Şimdi
evet.
Tabii Irak coğrafyası çok zorlu bir coğrafyadır. Hı hı. Şimdi biz Arap coğrafyasına baktığımız zaman, Arap Yarımadası'na baktığımız zaman işte Körfez ülkeleri, Suriye, Irak gibi denklem içerisinde ciddi rolü olan ülkeler, Lübnan, Filistin, İsrail meselesi ve bu kargaşa hiç bitmeyecek. Yani bu benim deneyimlerimden yola çıkarak söylediğim bir söylemdir. Bunu da söylerken 2 yıl İsrail'de, 1 yıl Suriye'de ve 9 yıl Irak'ta çalışmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Ve yaşadığım realiteler üzerinden söylüyorum. Kağıt üzerinden ya da akademik herhangi bir yorum üzerinden de söylemiyorum.
Evet.
Öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz ki insanların okuma yazma oranları çok düşük. Halen 1000 yıl önceki gelenekler, 1000 yıl önceki realiteler. İnanın burada bir kez daha Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarını anmak istiyorum. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden itibaren ortaya koymuş olduğu ilkeleriyle, perspektifiyle, toplumun genel anlamdaki ortaya koyduğu yol, ışık, her şey bizi o kadar farklılaştırmış ki gittiğiniz zaman kendinizi çok rahat bir şekilde oradaki Orta Doğu insanlarından ayrıştırıyorsunuz. Evet, aynı dini ritüellere inanıyoruz. Gerçi ben o dini ritüeller konusunda da bir ipotek koyuyorum. Çünkü çok inanılmaz dini akımlar ortaya çıkmaya başladı Orta Doğu'da. İşte Selefi yapılar, Vahabi yapılar, Şiilerin kendi içinde farklı farklı mezhebi gruplar ve dolayısıyla bu Orta Doğu'daki Armagedon Savaşı'nın sürüklendiği, gittiği nokta inanılmaz bir hızla gidiyor ve hepimiz bunu seyrediyoruz. Şimdi tabii ben bunu söylerken bu bir girizgahtı Irak'ın ve genel Orta Doğu'nun tablosu açısından. Ama Irak özeline bakacak olursak. Tabii şimdi 2003'ten bu yana toplam 17 kere benzer olaylar çıkmış. Şöyle bir oturdum. Dün bu olayların bir genel sosyolojik dökümünü çıkardım. Kafamda canlandırdım yaşadıklarımızı, gördüklerimizi. Terörden dolayı çıkanlar oldu. Şii-Sünni ayrımından kaynaklı çıkanlar oldu. Şiilerin kendi Şiileriyle çatıştığı ortamlarda çıkan sorunlar oldu. Ama bu seferki çok farklı. Bu seferki öylesine farklı ki şöyle söyleyeyim, bir ay önce ordu içerisinde bir grubun darbe yapmaya hazırlık yaptığı bir süreçte darbeci generallerin, komutanların görevden alınmasıyla beraber halkın sokağa indiği, girdiği bir dönem yaşıyoruz. Bunun da tabii iki temel nedeni var. Tabii burada dinleyicilerimiz belki şaşıracaktır. Şimdi tabii biz Şiizm dediğimiz zaman aklımıza ilk neresi gelir? İran gelir. Yani kum ekolü dediğimiz ve İran'ın ortaya koyduğu bir dini ritüel dünyası aklımıza gelir. Ama tabii Şiizm aslında sadece İran, Fars geleneğinin değil, aslında özünde Arapların kendi içinde olan bir durumdur. Ve aslında Saddam Hüseyin'in iktidar olduğu dönemde Irak'taki Şiileri bastırması, yaklaşık 1 milyon Şii'yi öldürmesi, katletmesi diyelim. Çünkü 1 milyon insanın öldürülmesi kolay bir olay değil. Aynı şey Kürtler için, Türkmenler için de geçerli. Toplumun belli bireylerini, belli kesimlerini, etnik gruplarını bastırması tabii aslında yavaş yavaş bunların faturaları çıkmaya başlıyor. Herkes kendi hakkını, herkes kendi düşüncesini dayatmaya başlıyor. Peki nereden başladı bu olay? İşte ordunun içerisinde bir hareketlilik vardı. Ta bu işi Suriye olayına kadar götürebiliriz. Yani Suriye'de Rusya hakimiyeti aldı. Amerika'da artık İran'ın gücünü Irak'ta kırmak istiyor ve İran'ın gücünü Irak'ta görmek istemiyor. Fakat Irak'ta şöyle bir durum var. 700 bin tane paramiliter güç var. Yani şu anda Irak ordusunun sayısı kadar bir paramiliter güç var ve bu paramiliter güçlerin tamamı Haçlı Şabi diye tabir edilir. Hiç kimse kızmasın. Bunların içerisinde Türkmenler de var, Kürtler de var, Araplar da var ama tamamı Şii ve paramiliter güçler. Yani benim gözümde devletin resmi ordusu olmayan her güç paramiliter güçtür. Dolayısıyla ben olaya da böyle bakarım. Şimdi bu paramiliter güçler tabii kendi içinde de kavgalı. 180 ayrı gruptan oluşuyor. Farklı Şii gruplar. Ve Amerika bunu kurgularken öyle bir kurguladı ki yani bunu DAEŞ'le mücadele adı altında oluşturdular. Ve bir süre sonra ortaya şöyle bir tablo çıktı. Irak Şiizmi mi? İran Şiizmi mi? Yerel anlamda söyleyeyim ben. Kum ekolü mü? Kerbela ekolü mü? Şimdi tabii Araplarda da şöyle bir milliyetçi söylem oluşmaya başladı. Tamam Şiizm var. Ama bu Şiizmin merkezi İran değil biziz. Dolayısıyla biz Arap milliyetçiliği üzerinden bir Şiizm geliştirelim. Ki Amerika bunu 3-4 yılda gayet memnun edici bir şekilde sürdürmeye devam ediyor ve bunu da körüklüyor. Körüklüyor derken aslında işin aslında da tabii Irak'taki Şiilerin kendi Arap Şiizmiyle yola çıkmaları da onların kendi talepleridir. Bunu da hoş karşılamak lazım. Fakat burada tabii Amerikan destekli olması, örneğin mesela somut bir olay üzerinden gideyim. Yaklaşık 3 ay önce İran'ın çok önemli bir dini lideri Irak'a geldi, Serdouri. Bu isim Şii liderler için çok önemli bir isimdir. Çünkü Ayetullah Hamaney'den sonra ikinci isim olarak görülür, öyle değerlendirilir. Bütün Şii liderler sıraya girdiler Serdouri ile görüşmek için. Ancak bunlardan bir tanesi yoktu. Muqtada el-Sadr. Muqtada el-Sadr babası Irak'ın en önemli dini liderlerinden biridir. Muhammed Sadr. Yani Arap dünyasının ruhani diyebileceğimiz şu an İran'daki Hamaney'in bulunduğu konumdaki kişi konumunda. Öyle tanımlayalım daha iyi anlaşılması için. Tabii Muqtada el-Sadr Arap milliyetçisi ve Serdouri'nin Bağdat'ta Şii liderlerle görüştüğü saatte Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın oğlu ve Dışişleri Bakanı'yla kendi Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı. Hı hı. Yani bu da gösteriyor ki artık Suudi Arabistan sahada sadece Sünni politikaları dayatarak bir yol almıyor. Burada o İran'ın kurmaya çalıştığı Şii kuşağını milliyetçi Arap söylemler üzerinden genişletmeye çalışıyor. Tabii şu anda Irak'ta Irak merkezi yönetim, çünkü merkezi yönetimin Cumhurbaşkanından Başbakanına bakanlarına varıncaya kadar birçoğu İran yanlısı isimler. Şimdi dinleyicilerimiz şunu sorabilirler ya Irak Cumhurbaşkanı Kürt Behram Salih ama realiteye baktığınız zaman da KYB'li ve KYB'li İran'a yakınlığıyla bilinen bir siyasi yapı. Dolayısıyla İran'ın Irak siyasetindeki etkisini kırmak için Amerika sokak gösterilerini sonuna kadar destekledi ve desteklemeye de devam ediyor. Şimdi tabii burada iki tane grup var. Biri Türkmenler, öbürü de Kürtler. Kürtler bu işin kuzeye sıçramaması için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Çünkü bu sürecin nasıl bir çukura, nasıl bir aşılamaz noktaya gittiğinin farkındalar. Türkmenler açısından baktığımız zaman ise Kerkük çok sıkıntılı. Dün akşam Kerkük'teki bir gazeteci arkadaşımla dost sohbeti esnasında korktuğunu ve devamlı tehditler aldığını söyledi ve şunu ekledi. Çetiner, merkezi yönetim ve Amerikalılar Suriye'deki PKK'ların bir kısmını buraya doğru taşırmaya başladı. Şimdi o zaman tablo şöyle bir şey önümüze çıkıyor. Eğer böyle bir şey yaşarsak tabii Suriye İç Savaşı'nın izlerini artık Irak'ta bulmaya başlayacağız. Yani bu Armageddon Savaşı'nın böylesine genişlemeye başladığı ve en derin yara alacağı noktadan biri haline dönüşme riski var. Şimdi bir de burada şunu da belirtmek gerekiyor. Tabii Türkiye için ulusal güvenlik meselesi, PKK'nın Kerkük'te olması çok ciddi bir sorun. Ancak merkezi yönetimin bu konuda önlem almaması da bambaşka bir durum. Şimdi hepimizin gözü, kulağı, bugün, yarın oradaki Türkmenlerle, Kürtlerle ilgili bir şey olacak mı? Ona kilitlenmiş durumda. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu bahsettiğimiz senaryolar çok çabuk bastırılır. Ama bastırılır derken de sokağa çıkmış, hak talep eden, geçim derdi olan vatandaşın öldürülmesi ise kabul edilebilir bir şey gerçekten değil. Ve görünen tablo size açık ve net söyleyeyim. Bana gelen görüntülerden Haçlı Şahabi dediğimiz İran'ın paramiliter güçlerinin sivil insanların üzerine keskin nişancılar aracılığıyla atış attığını ben görüntüleriyle seyrettim. Bu çok kötü bir görüntü. Bugün 200 insan hayatını kaybetmiş durumda. 200'ü aştı bu rakamlar.
250 diye ve, okudum evet, ben sabahleyin.
Daha da kötü olan binlerce insan da hastanelerde.
Evet.
Bu insanlar evet bir kışkırtma var, evet bir durum var ama bu insanların da temelde talep ettiği bazı şeyler var. Bunlardan görmezden gelinecek şeyler değil işin açıkçası.
Evet, umarız olaylar çok daha fazla büyümeden, kontrolden çıkmadan sakinleşir diyelim. Ve geçelim sınırımızın hemen ötesine. Biraz önce de söylediğimiz gibi Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla siz de sınırda görev yapan gazetecilerden biriydiniz. Oradaki durum başlangıçtan bu yana nasıl bir gelişme gösterdi? Şu an ve sonrası ne olabilir? Değerlendirmelerinizi alalım.
Şimdi tabii bizim için daha önce birçok programında yine sen davet ettiğin için hep konuştuk. Bu sohbetlerde ana ekseni de hep şunun üzerine kurduk. Evet, Suriye bizim için bir ulusal güvenlik meselesidir. Olmak da durumundadır. Bazen eleştiriler geliyor. Ben mesela televizyonlarda bunu söylediğim zaman hep ya işte biz duvarları ördük, onların yaşadığı sorunlar bizi ne ilgilendirir falan deme lüksüne sahip değiliz. Neden değiliz? Halil Cibran çok güzel bir sözü vardır. Bunu Suriye'de olduğum dönemlerde hep aklıma kazıdığım bir cümledir. Orta Doğu'nun gerçek sınır haritaları Orta Doğu halklarının kalbindeki mahzende gizlidir. Öyle ki bizim sınır hattımızda Hatay'dan başlayıp Hakkari'ye kadar, Hakkari'den başlayıp Artvin'e kadar giden o bütün hat içerisinde her köyün, her ilçenin, her ilin karşı ilçeyle, ille, köyle bir akrabalık ilişkisi var. Aşiret ilişkileri var. Kız almışız vermişiz. Biz de aynı şeyleri yaşadığımız için söylüyorum. Evde bir erkek ölmüş. Oradan birine kız verdiğimiz zaman onun kimliğini ona vermişiz. Yani her türlü akrabalık ilişkileri bu sayede gelişmiş. Dolayısıyla Türkmeniyle, Kürdüyle, Arabıyla karşı tarafta birinin canı yandığı zaman hepimiz aynı refleksi gösteriyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki iç savaşa seyirci kalmamız, yok hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak mümkün değil. En fazla da maalesef bizi yoruyor bu iş. Çünkü Suriye'nin sınır hatlarına baktığımız zaman Irak-Suriye sınır hattı bir çöl. Türkiye-Suriye sınır hattı olduğu gibi şehirlerle, köylerle dolu. Lübnan hattı yine aynı şekilde dolu. Ürdün hattı kısmi olarak yani Tarif bölgesi dolu. İsrail zaten güvenlik nedeniyle o bölgeyi tamamen tahrimar etmiş durumda kendi sınır hattını. Şimdi böylesine kalabalık bir ajanda varken Suriye'de olup bitene seyirci kaldığınız zaman bunun bize sıçrama olasılığı %60, %70. Bunu en aza indirmek durumundasınız. Yani bütün aza indirelim dediğiniz noktada bile 4 milyon mülteci almışsınız. Yani bugün dünyanın hiçbir ülkesinde 4 milyon mülteci yok. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz hani 4 milyon Suriyeli'den bahsediyoruz ama bizim ülkemizde Afgan var, Pakistanlı var, Türkmenistan'dan gelen var, Kırgızistan'dan gelen var. Yani bizim ülkemiz evet, sadece Suriyeli mültecileri değil. Türkiye Cumhuriyetlerden, Orta Doğu'dan ve Pakistan'dan Afganistan'a kadar uzanan o geniş yelpazeden gelen yüz binlerce insanı da ağırlayan bir ülke. Tabii bunun bize yarattığı sosyolojik etkiler var, ekonomik etkiler var. Suriye meselesinde 40 milyar dolar para harcamışız. 40 milyar dolar para harcadığımız bir ortamda Avrupa halen 10 tane mülteci alıp almamayı anket konusu haline dönüştürmeye çalışıyor. Referandum yapmaya çalışıyor. Bu konuda biz kendi cebimizdeki vergilerle ödediğimiz paralarla onlara bugüne kadar ev sahipliği yaptık. Ama bu saatten sonra yapılması gereken şey bu insanların artık kendi yurduna, ülkesine, kendi topraklarına dönmesidir. Hani Anadolu'da bir deyim vardır, taş yerinde ağırdır. Herkesin gidip kendi ağır olduğu yerde yaşaması, kendi ağırlığını yaşayabildiği coğrafyada olması gerekiyor. Ama tabii biz bir istikrar adasıyız. Orta Doğu'dan baktığınız zaman Türkiye işte medeni, yaşanabilir. Eğer Müslümansanız zaten Avrupa'dan daha farklı olarak yaşanabilirlik imkanlarının daha fazla olduğu bir ülkesiniz. Dolayısıyla biz de bunları hep yaşayacağız, görüyoruz. Ama Suriye meselesinde bir kez daha söyleyeyim. Resulayn, Tel Abyad gibi çok önemli stratejik iki noktaya aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin girmesi, belki de dinleyicilerimiz ilk defa böyle bir şey dinleyecektir. 200 yıldır Avrupa'nın bize dayattığı bir şeyi ortadan kaldırmış olduk. Ha bunu ne kadar sürdürebiliriz, bunu ne kadar devam ettirebiliriz? Onu siyasilerin iradesi ortaya koyacak. Yani zamanla göreceğiz. Zamanla koşullar nasıl şekillendiğine şahit olacağız. Ama bir realite var ki şu an için 200 yıldır dayatılan bir şey artık Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde yok. Peki Türkiye bölgede Kürtlere bir katliam mı yaptı? Hayır. Bir Kürt olarak söylüyorum. Bakın bunu da dinleyicilerimize çok iyi dinlesinler. bir Kürt olarak söylüyorum. Ben bu ülkede yaşayan, bu ülkede haklarını istediği zaman alabilen ve okumuş, bu ülkenin en önemli okullarında okumuş ve en iyi görevlerinde bulunmuş ve bugün en iyi gazetelerinde yazı yazan ve görüşlerini söyleyebilen ve bunu TRT ekranlarında, TRT'nin şu an bu radyosunda bile çok rahatlıkla söyleyebilen bir insan olarak söylüyorum. Türkiye tamamen bölgedeki Kürtlerin de dahil olmak üzere orada yaşayan bütün halkların bir Kuzey Kore modeline sürüklenmesini engellemek için bu operasyonu gerçekleştirdi. Yani çok diğer bir ifadeyle PKK'nın kurmaya çalıştığı hani kantonlar dedikleri ama özelde Kuzey Kore'deki yönetim modelinin ve insanlara kurulan baskının en tezahür edilmiş halini ortadan kaldırdı. Bugün ülkemizde 360 bin tane Suriye'den gelen Kürt var. Bakın bu çok önemlidir. Bizim ülkemize gelen 4 milyon Suriyeli ya DAEŞ'ten kaçtı, ya rejimden kaçtı, ya iç savaşın denkleminden kaçtı. Ama bizim ülkemize gelen 360 bin Kürt'ün tamamı ne rejimden, ne DAEŞ'ten, ne El-Kaide'den, ne El-Nusra'dan değil. Tamamı PKK'nın orada kurmaya çalıştığı, yapılandırmaya çalıştığı Kuzey Kore modelinden kaçıp geldi. Türkiye'ye sığındı. Yani Irak'a da gidebilirlerdi, Lübnan'a da gidebilirlerdi, Avrupa ülkelerini zorlayabilirlerdi. Onlar burada kalmayı tercih ettiler. Biz bu coğrafyada ortak kader birliği yapmış bir toplumuz. Birlikteliğimiz 1000 yıldır devam ediyor ve inşallah bu binlerce yıl daha devam edecek. O yüzden Amerika'nın coğrafyada dayatmaya çalıştığı bir realite ortadan kalkmıştır. Biz de gazeteciler olarak bunu da övünerek söylüyorum. Türk medyası hakikaten her düşüncede, bakın bunu hiç ayırt etmiyorum. Belki siyasi partiler için medya ayrıştırılabilir, okuyucularımız, dinleyicilerimiz bu anlamda farklı bakabilir ama Türk medyasının iki tane çok önemli sınavı vardır. Biri 15 Temmuz, biri de bu Barış Pınarı operasyonudur. Her ikisinde de medyanın dili, tavrı, düşüncesi, durduğu yer aynı olmuştur. Bu da aslında birlikteliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu hepimize çok net gösteren bir tablodur.
Peki, evet. Daha konuşacaklarımız vardı ama süremizin sonuna geldik. Burada bir virgül koyalım. Estağfurullah. Yo, çok önemli şeyler söylediniz. Bir kere daha davet ederiz. Kaldığımız İnşallah. Yerden devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben
sağ
teşekkür
olunuz.
Ederim.
Gazeteci Çetin Erçetin konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.